Ayrım 6. Shakespeare meselesi. Sahte Shakespeare'ler. Edward Dover. Bir zamanlar eski Grek ve Latin klasiklerinin eserlerini Orta Kurum manastırlarındaki keşişlerin yazdığı iddiası ortaya atılmış ve bunu birçok da kabul ve müdafaa edenler bulunmuştu. İşte bu neviden yüksek allamelerin buldukları yeni yeni Shakespeare'ler geçen yazımızda dediğimiz gibi Bacon ile beraber 8 tanedir. Bunları teker teker münakaşa etmeye değmez. Burada yalnız en son ortaya atılan ve bermutat, yüksek ve orijinal ilim muhitlerinde akisler yapan Edward Dover meselesini ele alacağız. 1926 senesinde Londra'da bakıcı Churchill Palmer tarafından çıkarılan 1. Thomas Looney'in bir kitabında ilk defa olarak Shakespeare dramlarını yazanın Oxford kontu Edward Dover olduğu iddia edildi. Bunu diğer bir takım kitaplar ve bilhassa Gilbert Salter'in 7 Shakespeare isimli eseri takip etti. Looney kitabında Stratfordlu bu zorbayı haksız olarak çıktığı deha tahtından indiriyor ve böylece dünya ile 300 seneden beri eğlenen adama haddini bildiriyordu. Bu dehşette yeni fikir peşine birçok fazla akılları taktı. New York'ta çıkan Amerikan mecmuasının muhallilerinden Oliver Herford'a bu yeni dinin yaygaracısı kesildi. Edebiyat aleminde öyle bir gürültü yapıldı ki bir benzeri Marconi'nin telsizi veya Edison'un elektrik lambasını keşfetmesi gibi faydalı hadiselerde bile yapılmamıştı. Looney işe başlarken bir polisin bir cinayet veya bir sahtekarlığı meydana çıkarmak için kullandığı metoda benzer bir yol tutmuştur. Evvela Shakespeare eserlerinde muhtemel müellifi meydana verebilecek yerler aramış, bunları toplamıştır. İkincisi, bunlar arasında çok kuvvetli bulunan birisini destek olarak almıştır. Üçüncüsü, bu destek noktasına uyar bir adam aramıştır. Dördüncüsü, bu adamın öteki noktalarda da uygun olup olmadığını tetkik etmiştir. Beşincisi, bütün bunlar denk geliyorsa bu adamın hayatını ve eserlerini araştırmış, bunun Shakespeare eserlerindeki tesirlerini tespit etmeye çalışmıştır. Altıncısı, bütün diğer delilleri gözden geçirmiş ve nihayet yeni keşfettiği müellif ile eskisi arasında ne gibi şahsi münasebetler bulunduğunu ortaya çıkarmak istemiştir. Ve bu metot ile şu neticeye varmıştır. Her şeyden evvel çok istidatlı lirik bir deha, eksantrik, hiç değilse bütün muhtat bağlardan kurtulmuş ve kendini büsbütün edebi heyecanlara vermiş bir deha aranacaktır. Sonra hakiki Shakespeare bir aristokrat olacaktır çünkü dramlarda krallar, kraliçeler, kontlar, kontesler mükemmel bir tabiilik ile konuştukları halde alelade adamlar soğuk ve manken gibi kalmaktadırlar. Aristokratları tasvirdeki bu muvaffakiyet ve burjuvaları tasvirdeki bu muvaffakiyetsizlik onun yüksek asilzadelerden biri olduğuna şüphe bırakmamaktadır. Kral dramlarından onun Lancaster fırkası taraftarı olduğu, diğer dramlarından İtalya'yı sevdiği, müzik ve spordan hoşlandığı, paraya ehemmiyet vermediği, Püritenlerin protestanlığını değil, Katolikliği sevdiği, fakat bu sevginin biraz da septik olduğu, kadınlara karşı anlaşılmaz ve biraz da tezatlı tavırlar aldığı anlaşılmaktadır. Ve bütün bu vasıflar Stratfordlu bu cahil ve aptal yabancıda değil, asil, zeki, zengin, orijinal Oxford kontunda mevcuttur. Aklı başında olan, edebiyata, sanat meselelerine bilen gözlerle bakan, yaratma işinin sanatkarın teşekkülünün mahiyeti hakkında birazcık fikri bulunan bir insan, yukarıdaki kuvvetli delillere dudak bükmekten, gülümsemekten kendini alamaz. Diğer bütün şairler hakkında buna benzer polis tahkikatı yapılsa, hepsinin eserlerine kendilerinden daha muvafık birer müellif bulmak mümkündür. Ama nedense bu eserleri yine o ehliyetli olmayan adamlar yazmışlardır. Bu ciheti bir yana bıraksak bile, niçin bir adamın fevkalade eserler yazabilmesi için muhakkak acayip, kayıtları alt üst eden bir adam olması iktiza etsin? Goethe hayatında yüksek rütbeli bir burjuva olmaktan pek az kurtulmuştur. En güzel Almanca dramlar yazan Grill Parzer, yarım asırdan fazla küçük bir memur olarak yaşamış, bir hikayeye mevzu olacak kadar bile macera geçirmemiş, aynı aleladelik içinde ölmüştür. Bir bardak suda fırtına koparmanın moda olduğu ve dejenerelerin yalnız bu hastalıklarına dayanarak edebiyat tarihlerine girmedikleri zamanlarda kafalarının içinde dünyalar yaşayan, heyecanların en büyüğünü duyan sahici sanatkarlar dış hayatlarına acayip diye bürümek lüzumunu duymazlardı. Çünkü o zamanlar bu gibi şeylerden şişinerek bahseden gazeteler mevcut değildi. Sonra asilzadelik meselesi ne kadar esaslıdır? Öyle ya, insan asilzade olmadan onları anlayabilir mi? Kralları, hatta tanrıları görülmemiş bir tabilikle konuşturan Ömer herhalde kör bir dilenci değildi. Ya bir hükümdar sülalesine yahut da Olimp'e mensup idi. Eşilos, Öripides keza. Sonra Korney ve Rasin. kralları tabii konuşturan dramcılardır. Tarih kaydetmese dahi muhakkak bir yerden şehzadelik bulaşığı almış olacaklar. Diğer delillerin ne kadar kuvvetli olduğunu ve Stratfordlu Shakespeare'in ne dereceye kadar eserlerinin müellifliğinden az edebileceğini okuyanların hükmüne bırakıyorum. Fakat şunu da söyleyelim ki Shakespeare'in dramları kendisinden evvelki muharrirlerin hikayelerinden, dramlarından, eski tarihlerden alınmadır ve bunlarda değişiklikler pek azdır. Shakespeare'in dehası bu mevzuları işleyişindeki ustalıkla onları bir iki kelime çıkarıp birkaç cümle koyarak alelâdelikten şaheserliğe çıkarmakta kendini gösterir. O, Fırtına piyesinde sihirbaz Prospero'ya söylediği gibi sihirli değneğini hangi şeye dokundurduysa o şey paha biçilmez kıymetleri almıştır. Halbuki Œil de Verre gibi aristokrat bir sanat gururu taşıyan ve yaşamak için sanata muhtaç olmayan bir adamın buna tenezzül etme zihniyetinin müsait olmayacağı meydandadır. Sırf sanat için dram yapan bir kont, 4-5 sene önce Londra tiyatrolarında oynanmış bir piyesi değiştirip ona Hamlet ismini veremez. Bu Hamlet dünyanın en mükemmel dramı, eskisi kötü ve acemi bir piyes olsa bile. Shakespeare'in bir lord olmadığı ve o zaman için muhakkar addedilen bir mesleğe gönlünü ve ömrünü bağladığı birçok yazılarından da belli olmaktadır. 111. sonesinde, "Bunun için benim ismim bir damga ile damgalanmıştır ve bunun için benim mevcudiyetim uğraştığım şeyin içinde kaybolup gitmektedir, tıpkı bir boyacının eli gibi." diyerek içindeki sanatkar gururu ile mevki arasındaki tezadı anlatan şair, 29. sonesinde bu derdini bütün açıklığı ve acılığıyla ortaya vurmuştur. Hem dediklerime bir delil hem de çok güzel bir şiir olduğu için soneyi aynen alarak bu trilojiyi bitiriyorum. Mukadderatın ve dünyanın istihfafına uğramış olarak tek başıma merdut bahtımdan şikayet ettiğim, sığır gökyüzüne boş yere bağırdığım ve kendime bakıp hayatıma lanet ettiğim ve başkaları gibi ümit dolu güzel ve dost sahibi olmağı ve şu sanatı veya bu kudreti istediğim ve kendimdekilerin en kıymetlisinden bile en az memnun olduğum zamanlarda, kendi kendime bile hemen hemen istihfafa değer göründüğüm zamanlarda seni düşünür ve sabahleyin uçan bir tarla kuşu gibi bu donuk yerden yükselerek göklerin kapısında şarkılar söylerim. Çünkü senin aşkını anmak beni o kadar zenginleştirir ki bahtımı taçlara ve devletlere bile değişmem. İstihfaf, küçümseme, merdut, geri dönüş. Varlık 37, 2. Kanun, Ocak 1935. Bir felsefe kitabı. Elime tesadüfen bir kitap geçti. Mehmet Saffet, Marif Vekayeti Milli Talim ve Terbiye Heyeti azasından Gazi Terbiye Enstitüsü Felsefe Tarihi Muallimi imzalı ve Muasır Avrupa Felsefesi Kant'tan Zamanımıza Kadar isimli. Şöyle bir göz gezdirdim, sonra hayret içinde başından sonuna kadar ve dikkatle okudum. Bu yaşıma kadar, 28 yaşındayım, birçok yanlışla dolu kitaplar okumuştum. Fakat bu kadar hatanın bir yere toplanabildiğine ilk defa rast geliyordum. Uzun şeyler söylemeyerek bu yanlışlardan rastgele birkaç tanesini işaret edeceğim ve bütün kitabı ele almaya belki bu mecmuanın sayfaları bile kafi gelemeyeceğinden, kitaba mevzu olan 19. asır felsefesinin iki mühim ve birbirine zıt siması, ferdiyetçi Nietzsche ile cemiyetçi Marx fasıllarında yapılan yenilip yutulmaz gaflardan sadece bir ikisini göstereceğim. 1. Nietzsche'nin hayatından bahsedilen 115. sayfada, 18 yaşında Allah'a karşı olan imanını kaybetti ve felsefesiyle bunun yerine fevkal beşeri ikame etti deniliyor. İnsan üstülüğü benimsedi. Nietzsche fevkal beşer fikrini ilk defa 1883 ile 1885 arasında yazdığı Zerdüşt Böyle Söylüyordu isimli kitabında, yani 39 ila 41 yaşlarında iken ortaya atmış ve ona felsefi ve ilmi bir mahiyete ancak ana eseri olan ve sistemin ortaya koyan Die Wille zur Macht, Kudret İradesi, 1885'te başlanmış, öldükten sonra neşredilmiştir, isimli kitabına vermiştir. Bu kitap, Bay Saffet tarafından bir kere bile zikredilmemekte, bunun yerine bir sürü ikinci derecede kitaplar sayılmakta ve 18 yaşındaki çocuğa felsefi sistemler kurdurulmaktadır. 2. Aynı sayfada şöyle bir ibare var. 23 yaşında askere gitmiş, Sadove ve Sedan muharebelerine iştirak etmişti. Dul bir ananın biricik oğlu ve Kasirül Basar oluşu kendisini bu davetten kurtaramamıştı. Kasirül Basar, miyop. Ve 5-10 satır aşağıda şu cümleyi görüyoruz. Sonra musiki hakkında eserini yazmak için Alp Dağları'na çekildi. Buradayken 1870 harbinin haberini aldı, cepheye çağrılıyordu. Gidip gitmemek elindeydi. Fakat memleketinin davetine icabeti vazife bildi. Yukarıda miyof ve dul bir ananın biricik oğlu oluşuna rağmen kendini askerlikten kurtaramadı deniliyor ve altta gidip gitmemek elinde idi diye yazılıyor. Hangisinin doğru olduğunu anlamaya ve Nietzsche'nin vatan aşkının derecesi hakkında hüküm vermeye insan aklı muktedir değildir. 3. 116. sayfada şöyle bir cümle var. 1872'de meşhur bir eseri olan Musiki Ruhundan Trajedinin Doğumunu neşretti. Bu kitabın ismi yanlıştır. Almancası Geburt der Tragödie, yani sadece trajedinin doğuşudur. 4. 119. sayfada filozofun Neşeli Akıllılık isimli bir kitabından bahsediliyor. Bunun da ismi aslında Die Fröhliche Wissenschaft, yani Neşeli İlim'dir. Kitap serlevhalarındaki bu hatalar müellifin bir lisana selahiyetle sahip olmadığını göstermekle kalmıyor, Nietzsche'nin ilimden somurtkan çehreyi atıp ona güler yüz vermek istediğini söyleyerek yazdığı kitabın mevzuuna da asla vakıf olmadığını anlatıyor. Serlevha, başlık. 5. Bilhassa bu sayfedeki bir cümle şaheserdir. 30 yaşında Zarathustra. Eski İran Zerdüştü gibi bulunduğu dağdan aşağıya halk arasına inerek onlara yeni bir din getiriyordu. Acaba Bay Saffet şaka mı yapıyor, yoksa Zarathustra ile eski İran Zerdüştü'nün aynı adam olduğunu, Nietzsche'nin kitabında dağdan indiği söylenen adamın da doğrudan doğruya bu İran Zerdüştü olduğunu sahiden bilmiyor mu? Biliyorsa bu ne biçim cümle, bu ne ifadedir? Bilmiyorsa bir felsefe tarihini telif etmek, kitabın tercüme olduğuna dair bir kayıt yok, yalnız birçok ecnebi muharirlerden istifade edildiği söyleniyor, ne cesarettir. Bu fasıl, daha doğrusu kitabın hangi sayfası olursa olsun hayret verecek kadar yanlışlıklar ve anlaşılmazlıklarla doludur ve bunlardan birkaç tanesini zikrettiğimiz için diğerleri doğruymuş gibi bir zan hasıl olmamalıdır. Bütün hataları gösterebilmek için kitabı aynen bu sayfelere geçirmek lazımdır. Varlık 50. 1 Ağustos 1935. De Profundis, Burhan Toprak'ın tercümesi münasebetiyle. 19. asrın sonlarında bir kuyruklu yıldız gibi birdenbire bütün etrafın gözünü kamaştıran ve sonra gene birdenbire yuvarlanıp karanlıklara karışan İngiliz şairi Oscar Wilde'ın garip bir talihi vardır. Yazdığı salon piyesleri, hafif ve bol nükteli komediler, batıcı bir melankoliye bürünmüş masalları ile İngiliz kibar aleminin ve edebi muhitlerin sevgilisi payesine varan fakat büyük bir rezalet doğuran bir muhakemeden ve bir mahkumiyetten sonra bu eski sevdalıları tarafından bir anda unutulan, hatta cemiyetin ve edebiyatın dışına tükürülen bu adam, ölümünden bir müddet sonra tekrar dünya edebiyatına doğdu. Hem de bir daha oradaki yerini hiçbir mahkeme kararı ve hiçbir skandal yüzünden bırakmamak şartıyla. Ona bu yeni hayatı, bu basü badel mevti veren, ölümden sonra dirilmeyi, neşrini asla düşünmediği, tamamıyla şahsi bir yazı, hapishanedeyken yazdığı bir mektuptur. 1905 senesi Şubat'ında, yani ölümünden 5 sene sonra Robert Ross tarafından Wilde'ın hapishanede yazmış olduğu bir nevi notlar, De Profundis ismi altında neşredildi. Daha evvel, aynı senenin kanunu evvelinde, Aralık ayında, Almancası intişar etmiş olan bu eserden bütün gazete ve mecmualar gürültüyle bahsettiler ve De Profundis yalnız İngiltere'de 1919'a kadar, yani 14 sene içinde 37 defa tab edildi. Ve bundan sonra müellifin unutulmaya başlayan adı yeniden duyuldu, hiç oynanmayan veya isimsiz oynanan piyesleri en büyük tiyatrolarda gösterildi. Kitapları hakkında uzun tetkik makaleleri, hayatı hakkında yazılar çıktı ve White böylece bir dereceye kadar itibarını yeniden kazandı. Neşredilen bu notlar, White'ın hapishaneden arkadaşı Lord Alfred Douglas'a yazdığı uzun bir mektubun bazı parçalarıydı. Bir zamanlar fevkalade yakın dostu ve kendisini bu felakete sürükleyen dava ile çok yakından alakadar, hatta bu davanın sebebi olan ve felaket zamanlarında White'a tamamen arkasını çeviren bu adamla adeta bir hesaplaşma demek olan bu mektup, yazıldıkça asıl hedefini kaybederek hapishanedeki ruh maceralarının bir tasviri olmuş ve yazı ilerledikçe yaratmak zevkini yeniden duymaya başlayan muharrir, o zamana kadar yazılarında görülmeyen bir samimiliğe yükselmiştir. Mektup ince ince yazılmış 80 büyük sayfedir. Neşredilen kısım ise bunun ancak üçte birinden biraz fazladır. İlk yarısı hiç enteresan olmayan işlerden ve hususi şeylerden bahsettiği için tamamen çıkarılmıştır. mevcut olmayan diğer 6'da biri neşredilen kısımların arasından çıkarılmış ve buraları 3 nokta vesaire ile atlanmıştır. Kitabın asıl ismi De Profundis değildir. Oscar Wilde, Robert Ross'a yazdığı bir mektupta Burhan Toprak tercümesi sayfa 71 buna Epistola ismini vermektedir ki bu da eserin aslında mektup olarak yazıldığını gösterir. Muharrir bunu yazmaya başladığı zaman neşretmeyi düşünmemişti. Bu değişik ve karanlık ruhi haletlerin tesiri altında yazılmış tamamen hususi bir mektuptu. Fakat yavaş yavaş derlendi, toplandı. Yalnız muhataba değil, birçok seçme dosta da okunması düşünülerek devam edildi. Eser hakkında hüküm verirken bunu asla göz önünden uzak tutmamalı ve muharririn biraz fasıla ile yaptığı bazı tezatların insanca şeyler olduğunu hatırlamalıdır. Mahpusun hissiyatı mütemadiyen tahavül halindedir ve dışarıdaki bir insanın hüküm miyarları burada ekseriya, hatta daima yanlış neticeler verir. Nitekim muharrir bugün çıkınca ne yapacağı hakkında kesin hükümler verirken yarın sonsuz bir ümitsizliğe kararsızlığa düşüyor. Sonra mektup uzun fasılalarla yazılmıştır, bunu da göz önünde tutmalıdır. Kitabın en büyük hususiyeti Wilde'ın yazdığı yazıların en samimisi olmasıdır. Baştan itibaren bütün sayfelerde bir insan, ıstırap çeken bir insan vardır. Hakiki Wilde burada yüzünü göstermiştir. Sonra ilk göze çarpan noktalardan biri de sanatkar Wilde'ın hiç kuvvetinden kaybetmemiş olmasıdır. Taş bir odada yazılan bu satırların üslubu muharririn en güzel eserleriyle, masalları ve mensur şiirleriyle birdir. Şekil itibariyle mükemmel ve şiirle doludur. Bütün ıstırabını, felaketlerini, sükutunu halis altına tebdil etmiş, muhayyilesiyle buna başka ve güzel renkler vermiştir. Belki en pis mevzu burada üstadça ele alınmış, anlatılmıştır ve dünya edebiyatında bunun bir misli daha yoktur. Çünkü hiçbir muharrir böyle bir vaziyette kalmış değildir. Wilde kendisine sürülen lekenin altından gayet basit bir usul ile kalkıyor. Bunu sessizce kabul etmek suretiyle. Kabahati itiraf ediyor. Yalnız cezayı, ki 2 sene ağır hapistir, biraz fazla sert buluyor. Mustarif ve yalnız bir kalp ile bütün isyan ve hiddet merhalelerini aşıyor ve en sonunda ıstırabın kendi ferdiyetinin inkişafı için lazım bir şey olduğu neticesine kadar varıyor. Nihayet ıstırabı ve ıstırabın dinini mete başlıyor. Hatta Wilde bu yazılarının bir yerinde şöyle diyor. Kalpler kırılmak içindirler ve kendisinin de kalbi kırıktır. Hakiki Wilde'ı, bu mustarif ve terk edilmiş insanı anlamak için bu eseri okumak lazımdır. Şimdiye kadar Türkçe'de kitap halinde mevcut olmayan De Profundis, son günlerde Burhan Toprak'ın güzel ve akıcı Türkçesiyle dilimize çevrildi. Tercüme Fransızcasından yapıldığı için en çok kısımları ihtiva eden Almanca nüshaya nazaran bir hayli noksandır. Fakat bu noksan parçaları İngilizce aslında da mevcut olmayan ve yalnız Almanca'ya tercüme eden Dr. Meyerfeld tarafından muhtelif vasıtalarla ikmal edilmiş bulunan yerlerdir. Burhan Toprak, André Gide'in Almanca'dan çevirdiği bazı parçaları da alarak bu noksanı da mümkün mertebe tamamlamaya çalışmış, buna rağmen ehemmiyetli yerler eksik kalmıştır. Sonra Fransızca ve İngilizce nüshalarda eşhas isimleri 3 nokta veya bir harf ile geçtiği halde Almancasında bunlar ekseriya tam isim halindedir ki ikinci bir tabında Türkçe nüshasının da bu mükemmelliğe varması çok istenilir. Burhan Toprak tercümesinin başına konulan kısımlar arasında André Gide'in hatıraları tek başına edebiyatımız için bir kazançtır. Bu satırlarda insan Oscar Wilde'ın birçok zayıf ve kuvvetli tarafları gözümüzün önüne serilmekte, bizi bir uçuruma bakıyormuşuz gibi ürpermelere uğratmaktadır. Yukarıda da söylediğimiz gibi tercümenin lisanı çok düzgün ve sağlamdır. Gerçi bazı küçük vuzuhsuzluklar vardır. Mesela 130. sayfedeki bir müddetten beri İsa'ya ait 4 mensur şiir üzerinde uğraşıyorum cümlesinden karilerin, okurların bu 4 mensur şiirle 4 İncil'in kastedildiğini anlamaları biraz güçtür. 132. sayfedeki Yunanca satırların sarih Türkçeleri bir not halinde sayfenin altına işaret edilebilirdi vesaire. Fakat bu gibi ufak unsurlar da pek nadirdir ve bu tercüme birçok Avrupa dillerindeki tercümelerden üstündür. Muharririn melankolik, zaman zaman hiddet, yeis, teslimiyet arasında değişen üslubu ancak bu kadar nakledilebilirdi. Oscar Wilde'ı anlamak, onun hayat eserini yakından tanımak isteyenlere bu kitap kâfidir. Burhan Toprak dilimize ve edebiyatımıza böyle bir eser kazandırdığı için iftihar edebilir. Varlık 56 Son Teşrin Kasım 1935